Ayrım 15.
Sayfa 188. Bu yüzden her şeyi zamanın akışına bırakmıştı. Nasıl olsa bir an gelecekti ki Gülay her şeyi anlayacak, öğrenecekti. Gerçekten de tam düşündüğü gibi olmuştu. İlk anda gerçek durumunu anlatırken nefret etmişti kızdan. Niye? İlk kez seviştiklerinde Gülay'a duyduğu bütün isteğe rağmen bu duygu bırakmamıştı peşini. Sonraki günlerde olmuyordu. Onların ilişkisi normal insanlarınki gibi olmuyordu. Bunu örtmek için iltifatları arttırdıkça arttırmıştı. Kelimelere boğmuştu Gülay'ı. Ancak kızı kandıramamıştı. Belki bir süre ama sonra... Bu duyguları evin basılmasından önceki birkaç haftaya kadar sürmüştü. Zaten her şey öyle kısacık bir zamana sığmıştı ki, o günlerde gerçekten mutlu olmuştu. Ölümü unutmuştu. Şehir büyülemişti onları. Vapurlarını denize salmıştı, yollarına ağaçları çıkartmıştı. Kuşlarını, çiçeklerini, kedilerini, köpeklerini, neyi var neyi yok sermişti önlerine. Ama ölümün soluğu bu büyüyü bozuvermişti. Evin basılması, Hasanlar, birden her şey hızlanmıştı. Babasından aldığı parayla biraz riskli de olsa pasaport ve kimlik işini çözmüştü. Evin basılmasından sonra hareketten kimseyle bağlantı kurmamaya karar vermişti. Kimliği ve pasaportu Süleyman sağlamıştı ona. Süleyman daha önce de sahte kimlikleri, pasaportları yapan bir arkadaşlarıydı. 68'de Almanya'daydı. Sahte kimlik yapmayı Bader militanlarından öğrenmişti. Çok iyiydi bu işte. Darbeden bir yıl önce siyasetle ilişkisini koparmıştı. Artık sahte kimlik yapmıyordu. Dışarıya gümüş takı, hediyelik eşya götürüp getiriyordu. Süleyman'ın karısına, Hatice'ye 2 yıl önce tesadüfen rastlamıştı. Eski karısına daha doğrusu. Kalması gerekebilir diye kadının adresini almıştı. Süleyman'a ulaşması böyle mümkün oldu. Allah'tan kadın taşınmamıştı evden. Süleyman'la çoktan boşanmışlardı. Bir Alman kadınla yaşıyordu Süleyman şimdi. Hatice'den 2 çocuğu vardı. Bu yüzden sürekli görüşüyorlardı. Yavuz'u karşısında görünce şaşırmıştı Süleyman. Korkmuştu önce. Uzun uzun dile dökmesi, durumunu anlatması gerekmişti. Kendini tehlikeye atmıştı Yavuz. Bunu biliyordu ama kimlik için çalacağı tek kapı Süleyman'ınkiydi. Bu şansı da kullanamazsa kapana kısılıp kalacaktı. Dayısının yolladığı 5.000 dolar hem yeni bir kimlik hem de pasaport için yetip artmıştı. Bir kere dışarı çıktıktan sonra arkadaşlarına ulaşabilir, hatta Suriye üzerinden dönüp dağdakilere katılabilirdi. Ne olup bittiğini bir öğrense, İbrahim'e ulaşabilse... Son görüşmelerinde Süleyman, Almanya'da işlerini halledene kadar bizde kalırsın demişti. Hasanların evindeki günleri sayılıydı artık. Işık gözlü, mektubunda artık şiir okuyamadığından söz ediyorsun. Diyorsun ki evde ne kadar şiir kitabı varsa elime alıp yere fırlatıyorum. Hatta kendi kendime bunların hepsi yalan diye bağırıyorum, avaz avaz. Böyle diyorsun. Hepimiz gibi zor bir hesaplaşmadan geçiyorsun. Tek başınasın. Böyle de olması lazım. Ben içeride olduğum için değil, bu tür hesaplaşmaları insan tek başına yapmak zorunda olduğu için. Leyla, şiir insan yaratımları arasında en kusursuz ve en tehlikeli olanıdır. Belki müzik de öyle. Ama şiirde söz var. Söz, insan için en değerli şey. Söz, müziğin el verdiği yanılsamalardan uzak. Müziğe sığınabilirsin ama söz orada söylenmiş olarak durur. Kaçamazsın sözden. Şiir damıtılmış insan yüreği, insan aklı. Şiir damıtılmış insan özü. İnsan olabilmek için tatmamız gereken zehir. Şiirle karşılaşmamız dolaysızdır. Bütün o anlaşılmaz, gizemli bir görülen sözlere rağmen dolaysızdır. Şiirin anlamı sözün kalbinde ve söz bu paha biçilmez yükle gitmesi gereken yere gider. Unutma ışık gözlü, insan inancını nasıl kazandıysa öyle kaybeder. Seni her zamankinden daha çok seviyorum. İbrahim. Kış güneşinin yumuşak pırıltısı eski köprünün payandalarında soluk yansımalar bırakıyordu. Gülay bu tülümsü, solgun ışığın içinden gerçekten rüyaya ya da rüyadan gerçeğe geçermiş gibi süzüldü. Dökülmüş boyanın üzerinde upuzun yollar bıraktığı tahta pervaza yaslanıp yeşilimsi bir tona bürünmüş denizi seyretmeye koyuldu. Birlikte oradan oraya sürüklenen samana benzer ince uzun saplar vardı denizin üstünde. Köpükler görünmeyen masalara örtülmüş incecik dantel örtüler gibi beyaz lekeler halinde salınıyordu. Epi açıkta uzunca bir tahta parçası yardım istermişçesine bir görünüp bir kayboldu. Gördüğü şeyin gerçekten tahta olup olmadığını anlamak için bir kez daha dikkatle baktı. Tahta parçasıydı. Bu kadar uzakta olmasına karşın bir bakışla rahatlıkla görmüştü. Bazı şeyleri insan uzakta da olsa, önünde engeller, perdeler, sisler de olsa ilk kez baktığında görüyordu. Dikkatsizce olduğu düşünülen, öylesine yöneltilmiş ilk bakış. Ya da bakışlar arasında zihnin başka ve daha önemli şeylerle dolu olduğu düşünülürken yöneltilen en zayıf ve en gösterişsiz olanı. Baktığımız şeyi daha sonra yeniden incelediğimizde ne kerametse o bakışla gördüğümüzden fazlasını göremiyorduk. Ne kadar uzun, ne kadar derin bakarsak bakalım, nasıl bu kadar keskin olduğunu hiçbir zaman bilemediğimiz o ilk bakışın gördüklerine ulaşılamıyordu. Yavuz'un kendisine olan duygularının ilk baştan beri belirsiz, köksüz, şaşkın olduğunu böyle bir bakışla görmüştü. Şimdi yaşı bile dolmamış bu ilişkinin, bu çok tanıdık ama hala çok yabancı adamla tuhaf beraberliklerinin oluşturduğu tabloya baktığında da ilk bakışta gördüğünden daha fazlası yoktu işte. Bütün bu tabloda en çarpıcı şey bir çocuğun şaşkınlıktan kocaman açılmış gözleriydi. Onu böylesine şaşırtan şey de görünmez bir aktör olarak tablodaydı elbet. Zaman çizilemese de bütün tablolarda olurdu. Çizilen şey, manzara ya da insan bir mevsimde resmedilmiş olurdu. Giysilerden yıllar, çağlar anlaşılırdı. Değilse üsluptan, eğilimlerden. Her şey zamana hizmet ederdi. İnsan icadı olan ya da olmayan her şey. Gazetede okuduğuna göre boyalar analiz ettirilip en eski, en gizemli tabloların bile hangi yıla ait olduğu bulunabiliyordu. Ve sonunda boya da kazınsa resmin yapıldığı bez laboratuvarlarda incelendiğinde. Resme bu kadar sinip, bu kadar belirleyen ama gözlerden bu kadar iyi gizlenen başka bir şey yoktu. Birisi omzuna elini atıp Gülay'ı kendisine doğru çekti. Yavuz'du. Eskisinden farklı bir hali vardı. Rahatlamış gibi sanki. Bir şeylerin sonuna gelmiş gibi. Bütün işleri yolunda giden birinin rahatlığı değildi bu. Kendini rüzgara bırakmış bir yaprağın, suyun akışına kapılmış, şurada yüzüp durana benzeyen bir tahta parçasının, bilinçle, iradeyle hareket etmeyen bir nesnenin rahatlığıydı. Orada yan yana dökülmüş boyadan ince yolların süslediği tahta pervaza dayanmış, denizi seyrederek durdular. Yeniden Yavuz'a baktığında bu kez aynı ifadeyi görmedi. O da güneş gibi batmaya başlamıştı sanki. Yüzü kararıvermişti. Gülay bu değişikliğin ne anlama geldiğini düşünmeden, çok geç olmadan bir yere gidip oturalım dedi Yavuz. Hava daha kararmadığı halde sokak lambaları onlar fark etmeden yanmıştı. Köprünün gölgesi bu kez insanların habire kesip geçtiği düzensiz çizgiler halinde yola düşüyordu. Demirden eski bir makineye benzeyen ama ne olduğu belirsiz büyükçe bir kütlenin köprünün dayanakları ile birleşip canavarımsı bir şekil oluşturduğu yerde gölgelerini izleyerek durdular. Orada konuşmadan epey oyalandılar. Sessizliği bozan Yavuz oldu. Sana bir şey soracağım.
Sor.
Ne soracağını merak etmiyordu pek. Bildiğinden değil, onları ilişkilerini ilgilendiren bir soru olmadığını biliyordu ama Yavuz'un soruş tarzından belliydi bu. Sence kaybolan bir şeyin gölgesi olur mu? Anlamadım ki. Bunun gibi. Çekilip demirden biçimsiz kütlenin arkasına çömeldi. Olmaz dedi Gülay. Bak olmuyor. Biz kaybolan şeyin gölgesiyiz işte. Bu sözlerin yarattığı derin hüzün ikisinin de yüzlerini sarartıverdi. Gülay'ın yüreği korkuyla sıkıştı, can acısıyla donup kaldı. Yavuz yanına gelince onun hareket ederken şekil değiştiren gölgesine baktı. Bir masal biliyorum. Gölgesini inkar eden bir adamla ilgili. Önce gölgesinden medet uman, ona görevler veren, onun sayesinde görkem kazanan, başarılara ulaşan ve sonra da gölgesini yok sayan. Ama bu masal değil, dedi dalgınca Yavuz. Bir arkadaşa rastladım. Epi oluyor, Sadun, çocuğun adı. Biz hiç adam öldürmedik, dedi bana. Bizimkiler savunmayı bunun üzerine kuracaklar falan. Gülay Yavuz'a baka kaldı. Yavuz'un ruh halindeki değişiklikleri anladan bir haritayı incelermiş gibi zamanı çabucak taradı ve o anı tam tamına bulup parmağını üstüne koydu. Hiçbir şey söylemedi Yavuz'a. Susup yan yana duran gölgelerine bakarak onun konuşmasını bekledi. Biraz sonra yakınlardaki küçük bir meyhaneye girip oturmuşlardı. Rakı içelim, dedi Yavuz. Ne kadar meze varsa hovardaca istediler. Halbuki fazla para harcamamaya dikkat ederlerdi hep. Birer yudum alana kadar hiç konuşmadılar. Sonra Yavuz, sen neden habire masallardan söz ediyorsun Gülay, diye sordu damdan düşercesine. İlk defa sohbet ediyorlardı. Yavuz'un ona bir arkadaşı gibi hitap etmesi, ismini böyle söylemesi o kadar tuhaf gelmişti ki bir an susup kaldı Gülay. Aralarında böyle konuşmalar geçmemişti daha önce. Sorular, cevaplar olmamıştı. Neyin işareti olabilirdi ki bu? Uğursuz sezgiler içinde tıkanır gibi cevap verdi. Ne bileyim. Sonra bu ilk sohbetin tadını kaçırmamak için kendini zorlayıp sesini düzelterek sözlerini sürdürdü. Eskiden, yani Eylül'den önce yaşadığımız şey de bir tür masal değil miydi? Niye masal? Ezilenlerin mücadelesi masal mı? Ne masal ne de hayal, dedi Yavuz. Sergilediği bütün o tuhaf sükunet içinde hafifçe öfkelenmişti. Ama doğru, haklısın. Biz masal gibi yaşadık. Mutlu son bugün yarın gelecekti. Doğru ve iyi olan bizdik. Bu yüzden kazanacaktık. Masallarda da böyle olur değil mi? Ama böyle olmadı. Herkesin kendi ömürleri içinde devrimi beklemesi. Evet, haklısın. Hayır, bunun için değil, dedi Gülay. Belki de ilk kez ne kadar dilsiz de olsa Yavuz'a papuç bırakmak istemiyordu. Kararlı bir sesle konuştu. Masallardan hoşlanırım. Çünkü masallar mucizeyi ve inancı anlatır. Mucize ve inanç. Rakısından bir yudum aldı Yavuz. Boğazındaki sıvının boğuklaştırdığı bir sesle konuşuyordu şimdi. Şu anda ikisinden de söz edemiyoruz değil mi? Bak güzel kızım, bak benim masallardan medet uman Gülay'ım. İnsanın mücadele etmek için kendini gerçek bir dünya içinde tanımlıyor olması gerek. Sen burada, bize ait, geçmişte yaşananlara ait bir gerçeklik görüyor musun? Gülay'ın konuşmasına fırsat bırakmadan rakısını bitirip ayağa kalktı. Gülay'a doğru eğilip bir sır verircesine fısıldadı. Hayır, yok. Sonra oyuna son vermiş gibi sesini düzelterek devam etti. Hadi gidelim. Benim daha fazla gecikmemem lazım. Sonra sorun olur. Gülay, Yavuz'un bu uçarı, yarı deli hallerine ne anlam vereceğini pek bilemiyordu. Ama onun neşesine katıldı. Yavuz'un hemen gitmesini istemiyordu. Bize gel istersen, Bodrum'da kalırsın. Yok, gelmeyeyim. Haber veremem, kaldığım evdekiler merak eder. Bunun üzerine Gülay, o zaman biraz daha oturalım diye ısrar etti. Yarım saat sonra kalkarız diye ekledi. Bu da ilk kez oluyordu. Nerede oturacaklar, ne zaman kalkacaklar, Gülay hiçbir talepte bulunmazdı böyle konularda. Tamam, dedi Yavuz masaya oturunca Gülay'ın elini tutarak. Seni hiç bırakmayacağım. Sen beni bırakacak mısın? Hayır, dedi fazla düşünmeden Gülay. Bırakmayacağım. Korkuyorum, dedi Yavuz acele acele. Sanki şimdi söylemese hiçbir zaman söylemeyecekmiş ama söylemesi de mutlaka gerekiyormuş gibi. Yakalanmaktan, işkence görmekten, işkencede konuşmaktan korkuyorum. En çok da ölememekten korkuyorum. O neşeli, güleç, uçarı haliyle uyuşmayan bu acı sözlerin yarattığı zehirli atmosferde soluk almadan beklediler. Duyduğu şeyin verdiği derin hüzne rağmen Gülay'ın kalbi bütün sırları çözmüş gibi rahatladı. Yavuz, diye biraz tereddütle söze başladı. Bak istersen ayrılalım. Ben de sana yük olmayayım. Senin durumun düzeldikten sonra yeniden görüşürüz. Yavuz buna şiddetle itiraz etti. Birlikte yurt dışına gidebilirlerdi. Kendisini tam şu dönemde bırakması doğru muydu? Yoksa başka biri mi vardı? Hani o Tatar kılıklı amca oğlu mu, dayı oğlu mu ne? Ziya mıydı ne? Lokantadan kalkarken onunla görüşme, görüşmeni istemiyorum diye sıkı sıkı temlikte bulundu Gülay'a. Oyuncağı elinden alınmış çocuklar gibi küskündü. Bir hafta sonra Beşiktaş'taki parkta görüşmek üzere randevu verdi. Otobüs durağında alelacele vedalaşıp ayrıldılar. İbrahim arkadaşım, bana bak sevgili kardeşim. Sana dediğimi yap. Kes şu Hüseyin'le ilişkiyi. Bizim koğuştakilere de kötü örnek oluyorsun. Mektubunda demişsin ki bunlar harekete çok emeği geçmiş insanlar. Onları böyle iterek daha kötü duruma düşürmeye mi çalışıyorsunuz? İtirafçı mı olsunlar? Olsunlar oğlum, olsunlar. Kendileri bilirler. Biz şimdi Hüseyin Efendi itirafçı olmayacak diye ters taklama atalım. Demişsin ki bu tür ceza yöntemleri, tecrit, caydırma bizim kullanacağımız yöntemler olmamalı. O zaman burjuvaziden farkımız ne? Bunda bilinmeyecek bir şey yok. Bu sorunun cevabını hemen vereyim sana. Sen hangi koşullarda yaşadığımızı sanıyorsun arkadaşım? Junta koşullarında bu tür hainlerin bize cezaevinde verebilecekleri zararı bir düşün bakalım. Neyse, bunları daha sonra da konuşuruz. Kulağıma bir şeyler geldi. Dilim de varmıyor ya, doğru mu değil mi bir sorayım dedim. Bak İbrahim, tersindir, delisindir falan ama yiğit arkadaşsındır. Hepimiz severiz seni. Boşanıyorsun demek Leyla'dan ha. Hey gidi koca İbrahim hey. Ulan senin gibi adama yapılır mı bu be? Bizim evliliklerimiz bir ömür için değil mi? Böyle ihanet var mı bizim kitabımızda? Halbuki işkencede direndiğini, hiçbir şey kabul etmediğini duyunca helal olsun kıza demiştim. Demek ki devrim için değil, kendi paçasını kurtarmak için direnmiş. Ama sana söyleyeyim, ben ta Ankara'da vermiştim o kızın notunu. O giyinişi, bilmişliği filan, o zaman da gözüm tutmamıştı zilliyi. Yeni ay evlerden yükselen kömür dumanlarının koyulttuğu siyah lacivert kış gecesinin göğsünü yırtan beyaz bir hançer gibiydi. Gecekonduların duvarında asılı şahmeranların yakut kırmızısı ve mor işlemeli göğüslerini siper ettiği ihanetleri hatırlatan ışıktan bir hançer. Akşamüstü yağmaya başlayan kar, tek katlı evleri, cılız ağaçları, yola ters döndürülmüş birkaç seyyar tezgahı örtmüş, derme çatma mahalle bu örtünün altında masalsı bir görünüme bürünmüştü. Hasanlar'da son günleriydi artık. Eve dönerken 2 kilo baklava almıştı. Gülay'la da birkaç gün sonra randevusu vardı. O gün ayrılırlarken saçma sapan bir sürü şey söylemişti kıza. Randevuya gidip gitmeyeceğini bilmiyordu. Gülay'ı bir daha görmese, yüzüne karşı yalanlar söylemek zorunda kalmasa daha iyi olurdu. Sonra arardı nasıl olsa. Hasanlar'a geldiğini, kapının önünden neredeyse geçip gidecekken fark etti. Zili çaldı. Kapıyı Elif açmıştı. Kaşığı attığı o geceden beri yaptığı gibi yüzüne değil önüne bakıp gülümseyerek elindeki paketi aldı. Mutfaktan Sultan Ana hoş geldin oğlum diye seslendi. Yuva gibi sıcacıktı sesi. Ayakkabılarını kapının önünde çıkarıp Elif'in hemen girişte yere yaydığı gazetenin üstüne koydu. Hasan'la Ali'nin televizyon seyrettikleri küçük odaya girdi. Oda sigara ve tüten soba dumanından hafif bir sisle kaplıydı. Geç geleceğini söylediği için yemeklerini yemişlerdi. Hasan dikkatini televizyona vermişti. Yavuz da bir kenara ilişti. Sultan Ana çayla birlikte baklavaları da divanın üstüne bırakırken sohbet açmak için odadaki hava Elif'e zararlı değil mi diye sordu. Haklısın dedi Hasan. Eşeklik bizimki. Bak sen de bana uy. Kışın sigara içmeyelim bu odada. Kışın da orada kalacakmış gibi konuşuyordu. İçi rahatlasın diye. Ne iyi adamdı şu Hasan. Duyduğu sevgiden içi kabarmıştı. Gözlerinin yaşarmasını engelleyemeden olur dedi. Bir an gideceğini söylemek aklından geçti, sonra vazgeçti. Hasan pür dikkat haberleri izliyordu. O tarafa bakmıyordu bile. Belki gözyaşlarını gördüğünü Yavuz hissetmesin diye, Ali şu Kenan Bey amma da korkak herif ha dedi tam o sırada. Bugün matbaaya 2 kişi geldi. Kenan Bey'le konuştular. Bir broşür bastırmak istiyorlarmış göğe. Ama Kenan Bey'in de gözü tutmamış. Siviller olabilir diye tedirgin olmuş. Polisten korkacak bir şey de yok ya. Matbaayı gezdiler, makinelere filan baktılar. Böyle konuşmasına rağmen kendisinin de tedirgin olduğu belliydi. Yavuz'un tepkisini ölçmek istercesine göz ucuyla bakıyordu. Televizyonun sesinden başka bir şey duyulmuyordu şimdi. Haber spikeri, gözlüklü, siyah saçlı adam, terör zanlısı yakını olanlara güvenlik belgesi verilmeyecek, dedi sakince. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasıydı bu. Evin camlarını titreten bir rüzgar esip geçti. Camdan yarı loş odaya yansıyan ışık, fırtınanın sallayıp durduğu bir fenerinki gibi azalıp çoğaldı. Hasan, Ali'nin söylediklerini duyduysa bile tepki vermemişti. Zaten haber dinlerken top patlasa duymazdı. Yavuz, cevap vermeden çayını içip yattığı odaya gitti. Çantasındaki eşyaları düzgünce Hasan'ın eşyalarının arasına yerleştirdi. Çantayı katlayıp yorgan yığınlarının arkasına koymadan önce içinde kendisine ait bir şey kalıp kalmadığını iyice kontrol etti. Yattığı yer yatağını zaten gece serip sabah kaldırıyorlardı. Silahını sakladığı yerden çıkarıp beline taktı. Oturdukları odaya döndü. Sultan Ana'nın yeniden doldurduğu çayı içti. Haberler bitmiş, bir film başlamıştı. Hasan televizyonun sesini kısıp sobaya kömür atmak için divandan indi. Yavuz, Elif'in odadan çıkmasını bekleyip sakin bir sesle "Ben gidiyorum," dedi. "Baklavaları yiyelim de öyle konuşalım," diye beklemiştim. "Çantamı boşalttım. Ne olur ne olmaz. Yanıma almıyorum. Hakkınızı helal edin." Sonra sultana bakarak yavaşça ekledi. "Elif'e sigara almaya çıktığımı söyleyin. Sonra anlatırsınız." Hasan'la Sultan şaşkındılar. "Olmaz, nereye gideceksin, nerede kalacaksın?" diyordu endişeyle Sultan. "Merak etmeyin, daha güvenli bir yerde kalacağım," diye sakinleştirdi onu. Biraz tereddüt ettikten sonra sigarasından bir nefes alıp, "Matbaaya benim için gelmiş olabilirler," dedi. "Abi, bir şey soracağım." Hasan'a dönmüştü. "Hüseyin'i tanıyor musunuz?" Hasan şaşkınlığını henüz üstünden atamamıştı. Cevap vermedi. Buna karşılık Sultan, "Hüseyin hani kısa boylu sarışın olan mı?" diye sordu. "Evet, burayı biliyor mu?" "Burayı bilmez ama Şakir'in evini bilir," dedi Sultan, kadınlara has bir uyanıklıkla. "Bakın, Hüseyin yakalanmış ve konuşmuş olabilir. Kesin değil ama galiba yakalandı." İbrahim'in yakalandığını söylememişti. Kim bilir ne kadar üzülürlerdi. Hem doğru olup olmadığı bile belli değildi. "Şakirlerden sizi bulabilirler." Birden aklına bir şey gelmiş gibi durdu. "Peki Şakir'i alsalar, karısı size haber ulaştırmaz mı?" "Şakir'in kimsesi yok. Karısı geçen sene öldü. Yalnız yaşıyor. Buraya da hiç getirmedik onu. İbrahim bu evi bilmesin dediydi." "Elif'i birkaç günlüğüne gönderebileceğim bir yer var mı Hasan abi? Buraya gelirler çünkü. Belli ki operasyon başladı. Matbaayı kolaçan ettiklerine göre... Konu komşunun gördüğü kişi, köyden akrabamızdı, gitti dersiniz. Sizi biraz sıkıştırırlar herhalde, beni merak etmeyin." Acele acele konuşuyordu. Hepsi anlamışlardı, çabucak sarılıp öpüştüler. Elif geldiğinde, "Ben bir sigara alıp geleyim," deyip odadan çıktı. Ayakkabısını giydi. Elif, "Ali alsın abi," diye itiraz etti. "Yok, biraz da hava alayım. İlk karı kaçırmayayım. Karı çok severim ben," diye cevapladı gülümseyerek. Elif'in kaşığı atmasından sonra aralarında bu olayı anımsatan hiçbir şey geçmemişti. Utanmıştı galiba Elif. Ya da kendisine söylemese de Hasan fena yüklenmişti kıza. Sonra "Gel kız, içimden geldi," diye sarılıp kucakladı onu. "Baklava yedin mi baklava? Sana aldım o baklavaları." Elif kızarmıştı. Adeti olduğu gibi başını önüne eğip güldü. Elif'le sarılmalarını gören sultanın gözleri yaşarmış, kimse fark etmesin diye içeri kaçmıştı. Yavuz oyalanmadan, "Hadi al, ısmarladık. Yarım saat sonra dönerim," deyip kendini dışarı attı. Ne çok seviyordu bu insanları. Hasan'ı, Sultan'ı, Ali'yi, Elif'i. Dışarısı buz gibiydi. Sokak çok karanlıktı. Mahallenin girişine doğru yürüdü. Bir tekinin bile doğru düzgün tabelası olmayan, irili ufaklı dükkanların yan yana dizildiği uyduruk caddeye çıktı. Burada bile ışıklandırma fazla değildi.